Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim. Rabbimizin kelamını anlamak, üzerinde tefekkür etmek, tedebbür etmek, ondan kendimize hayat prensipleri çıkarmak ve Kur'an hidayetinden kendi hayatımız için öncelikle istifade etmek maksadıyla bir bir ayetleri okumaya, anlamaya çalışıyoruz. Kehf suresinin 83. ayetine geldik elhamdülillah. Burada yeni bir bölüm başlıyor. Kehf suresinde Zülkarneyn aleyhisselamla ilgili bir bölüm. Ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. Ve yes'elûneke an zil karneyn. Kul se'etlû aleyküm minhu zikra. Resulüm, sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki, onun hakkında size öğüt ve hatırlatma olacak bazı bilgiler okuyacağım. Böyle söyle. Efendim, surenin başında da geçtiği gibi, Kehf suresinin inmesine sebep olarak gösterilen bir hadiseden bahsedilir. O mesele şu şekildeydi. Mekke müşriklerine Yahudiler, o peygamberlik iddia eden şahsa sorun bakalım. Ashab-ı Kehf kimmiş? Musa Hısır kıssası neymiş? Zülkarneyn meselesiyle ilgili bir bilgisi var mı? Ruha dair neler biliyor? Bunu sorun diyerek onları yönlendirmişlerdi Yahudiler. Bunun üzerine bu ayetlerin, bu surenin indiği ifade ediliyor rivayetlerde. Nitekim burada zaten ayette sana soruyorlar buyuruluyor. Evet, soran kimdir? Birileri soruyor ama bu soranların büyük ihtimalle Mekke müşrikleri olduğu anlaşılıyor. Elbette bu soruları, neyi soracaklarını etraftan da öğrenmiş olabilirler. Cenab-ı Hak da Habibi Edibini bu konuda bilgilendiriyor. Ve 84. ayette buyuruyor ki Zülkarneyn ile ilgili, İnna mekkennâ lehu fil ard ve âteynâhu min kulli şeyin sebebe. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık, imkanlarla donattık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. Her şey için bir sebep verdik ona. Sebep esasen ip demektir. Fakat daha çok kendisiyle bir sonuca ulaşılan şeye sebep diyoruz. Bir yol, bir vasıta, bu ilim olabilir, kudret, imkan olabilir. Elde etmek istediğiniz şey her neyse, onu elde etmeye yarayacak olan her şeye sebep diyoruz. Cenab-ı Hak da biz her şeyin sebebini ona vermiştik. Adeta onun iktidarını güçlendirecek, onu hakim kılacak, onu muzaffer kılacak her şeyi ona vermiştik buyuruyor Yüce Rabbimiz. Peki bu Zülkarneyn kimdi acaba? Bununla ilgili Kur'an-ı Azimuşşan'da çok fazla bilgi yok. Sadece bu ayetlerde kendisi hakkında bahsediliyor. Ama tarihin hangi devrinde yaşamış, nerede yaşamış, atası kimdir, anası kimdir, efendim, bunlarla ilgili bilgi yok. Zaten Kur'an kıssalarının temel esprisi burada. Kur'an-ı Kerim yaşanan hadiselerin yer ve zamanına çoğu zaman işaret etmez. Hadisenin bizzat kendisine odaklanır ve o hadisenin sonuçlarından dinleyenlerin ibret almasını, öğüt almasını, bir takım tecrübi bilgi sahibi olmasını ister. Burada da öyle. Durum böyle olmasına rağmen konuyla ilgili müfessirlerimiz bir takım açıklamalar da yapmışlardır. Mesela onun Aristo'nun öğrencisi Makedonya Kralı İskender olduğunu söyleyenler olmuş. Ancak bu çok tutarlı görülmemiş. Neden? Çünkü Kur'an'ın bahsettiği Zülkarneyn Allah'a iman eden ve hak ve hakikati yaymak için gayret gösteren birisi. Halbuki bu İskender putperest, tarihin verdiği bilgiler çerçevesinde onun böyle bir muvahhid Müslüman olduğunu bilmiyoruz. O putperest olarak biliniyor. Dolayısıyla bu olamaz. Yine kime müfessirler? Himyerli Ebu Karib Şemmar isimli şahıstan bahsediyorlar. Muhtemelen işte o da devlet idarecisi, kral. Merzuban bin Merduba el-Yunani, Hermes, Ziyazen el-Himyeri, Yemen krallarından Sa'd bin Raiş olduğu söylenmiş ve daha başka isimler de zikredilmiş. Bunu zikredenler o şahıslar hakkında muhtemelen kendi dönemlerine kadar anlatılan, onların kudretlerine, imkanlarına işaret eden rivayetlerden yola çıkarak bunları söylüyorlar. Ama madem ki Kur'an bize bunun hakkında kim olduğuna dair net bir bilgi vermiyor, sadece şahsın kendisinden bahsediyor, o zaman şahsın hangi dönemde yaşadığı, nerede yaşadığı belki bizim için çok çok önemli olsaydı Rabbimiz onu da bildirirdi elbette. Bize hadisenin özetini vermiş oluyor Kur'an-ı Azimüşşan. Efendim ayrıca yine bu Zülkarneyn ile ilgili isimden yola çıkarak bazı tahminlerde de bulunan müfessirler de olmuş. Mesela karn kelimesi esasen boyunuz demek. Ama aynı zamanda bir yüzyıla da verilen bir isim. Yaşayan bir topluluk, bir toplumun başı, efendisi anlamına da gelen bir kelime. Buralardan yola çıkarak Zülkarneyn iki karn sahibi, yani dediğimiz zaman neler anlaşılabilir den yola çıkarak bazı tahminlerde de bulunanlar olmuş. Mesela demişler ki bu Zülcenaheyn der gibi, yani iki kanatlı der gibi, hem zahir hem de batın yönüyle iyi yetişkin bir insan. Hem kulluk boyutunda derin bir yönü var, hem de dünyevi iktidar anlamında bir hakimiyeti var. Dünyanın doğusuna da batısına da hakim birisi. Çünkü ileride gelecek ayetlerde hem doğuya hem batıya seferleri olmuş Zülkarneyn'in. Dolayısıyla böyle doğuya batıya hakim anlamında bir ifade de olmuş olabilir Zülkarneyn. Bazıları da Zülkarneyn bir peygamber olabilir. Çünkü Cenab-ı Hak ona burada vahyettiğine işaret eden bir takım bilgiler veriyor. Öyleyse madem kendisine böyle bir ilahi bir bilgi, haktan bir vahiy gelmiştir, öyleyse o da peygamberlerden birisidir diye izahlarda yapılmış. Bazıları Hazreti İbrahim döneminde yaşadığını ve onun telkiniyle Müslüman olduğunu, İslam'la yani muvahhid olduğunu, Allah'a inandığını söylemişlerdir. İbrahim Aleyhisselam döneminde yaşamış birisi olduğuna işaret etmişlerdir. Dolayısıyla bütün bu rivayetlerin her biri tabii bir kesinlik ifade etmiyor. Bir tahmin. Böyle bir tahmine gerek var mı? Bugünkü tarihi bilgilerimiz çerçevesinde, tarihin zaten yazılma dönemleri çok insanoğlunun yaratıldığı dönem başlarından çok çok sonra tarih bilgileri yazılmaya başladığı düşünülürse, esasen tarihe başvurmak suretiyle bu şahsın hangi dönemde yaşadığını bulma şansımız yok. Bize o zaman bir tek yol kalıyor. İlahi vahiy. İlahi vahiylerde de Tevrat ve İncil'in verdiği bilgilerde işte ona bir tahrif dediğimiz insan eli karıştığı için çok da bütün yönleriyle güvenemiyoruz elbette. O iki kitapta da, kitabımızda da, Tevrat'ımız da bizim Tevrat, İncil de bizim İncil. Çünkü o peygamberler de bizim peygamberlerimiz. Onları da sahipleniyoruz ama Kur'an onların tahrif edildiğine işaret ettiği için de biz de Kur'an'ın beyanına uyuyoruz. Elimizdeki tek gerçek bu çerçevede efendim Kur'an-ı Azimüşşan'ın verdiği bilgilerdir. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuyla ilgili bilgi vermişse biz onları kabul etmiş oluruz. Mümin olduğumuz için, iman ettiğimiz için bu bizim için kesin bilgidir. Ha, başkaları bunu kabul etmeyebilir. Başkaları kabul etmiyorsa onlara diyecek bir şeyimiz yok. Ama biz bir bilgi ki Kur'an'da vardır, var olduğu şekliyle biz ona iman eder, en doğru bilgi kabul ederiz. Ha, bu çerçevede Kur'an-ı Azimüşşan'da çok fazla detaya girilmemiş. Zülkarneyn isminden bahsediliyor. Ama Rabbimiz buyuruyor ki biz ona yeryüzünde bir güçlü bir iktidar imkanı verdik. Ve her şeyin yolunu yordamını efendim bilebileceği şeyi vasıtaları kendisine lütfettik. Bu noktada ilim verdik. Kendisine sanat bilgisi verdik. Bir takım beceriler lütfettik diye bahsediyor. Evet, sonra Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yeryüzüne Allah'ın dinini tebliğ etmek, hak ve hakikati yerleştirmek, belki mazlumun imdadına yetişmek için bir takım seferler yaptığından bahsediliyor. Ve 85. ayet فَاَتْبَعَ سَبَبَا bir yol tutup gitti diyor. Bir yol tuttu. Efendim bunun batıya doğru bir yol tuttuğunu anlıyoruz. Bir sonraki ayet çünkü bununla ilgili. Hatta اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ ف۪يهِمْ حُسْنًا. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Yani güneş şeyi böyle kara bir balçığa batıyormuş gibi gördü. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. Yani inisiyatif verdik sana diyor. Bulduğun kavmi ya cezalandıracaksın ya da onlara iyi davranacaksın. Bak duruma sen karar ver, bu konuda sen yetkilisin diyor adeta Cenab-ı Hak. Bu kara balçık diye tercüme ettiğimiz aynen hamiyetin ifadesi, yani kara balçık demek kelime anlamı itibariyle, siyah balçıklı göze, sıcak göze anlamlarına geliyor. Konuyla ilgili iki kıraat var, iki okunuş tarzı var. Her iki kıraatte de güneşin batışı esnasında okyanusta veya başka bazı denizlerde meydana gelen bir manzarayı tasvir ediyor adeta. Buralarda güneşin battığı noktada ya siyah balçıklı bir göze veya buharlaşmakta olan bir sıcak su gözesi görünümü meydana gelmektedir. Gerçekten böyle eğer bir denize batıyormuş gibi görürseniz güneşi, işte orada o loş karanlıkla beraber sanki bir çamura batıyor, oradan da bir takım sıcak buharlar çıkıyor gibi bir manzara görülür. Buradan anlaşılan bir deniz kenarına kadar gelmiş ve bu deniz muhtemelen çok büyük bir deniz ki bazı müfessirler bunu Atlas Okyanusu olarak ifade ederler. Ya da bazı tefsirlerde de Karadeniz'de olabilir derler. Elbette ama şunu görelim ki demek ki karanın görülmediği, kara parçasının o anda hissedilmediği, görülmediği bir büyük ufka doğru bir deniz ufku var. Öyle dipsiz bir adeta derinlik. O derinliğe batar buldu diyor. Oraya kadar ilerledi. Evet, yine tefsircilerin kanaatine göre Zülkarneyn'in orada karşılaştığı kavim inkarcı bir topluluk. Artık puta tapıyor olabilirler, başka şeylere tapıyor olabilirler. O yüzden Allah-u Teala onu bu kavmi cezalandırmak veya eğitmek ve böylece yola getirmek arasında serbest bırakıyor. Çünkü en büyük zulüm Allah'a şirk koşmak. Onlara önce tebliğ edilecek elbette, hakikatler tebliğ edilecek. Varsa yanlışlarına dikkat çekilecek. her türlü kudrete sahip olduğu için de Zülkarneyn bu noktada onları yola getirme noktasında elbette zorla dine sokacak değil ama bir takım yanlışlıklarına dur diyecek gücü ve kapasitesi olduğu için cezalandırma hakkı da Cenab-ı Hak kendisine vermiş oluyor. Ve Zülkarneyn de şöyle diyor, Cenab-ı Hak kendisine bu yetkiyi verdikten sonra diyor ki قَالَ فَاَمَّا مَنْ Affedersiniz, burayı tekrar yaparız. Şöyle söylüyor Zülkarneyn aleyhisselam. قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا Zülkarneyn dedi ki, kim zulmederse, kim zalim olursa, zalimlik yaparsa, onu mutlaka cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülecek elbette. Rabbi de ona benzeri görülmedik bir şekilde azap edecektir. Zülkarneyn aleyhisselam burada ben keyfime göre onlara ceza verecek değilim ama zalimlik görürsem, haddini aşanı görürsem, haklara karşı asi birisini görecek olursam, birilerini görecek olursam mutlaka onların cezasını vereceğiz. Ama esas ceza ahirette olacak diye burada kendisine verilen o umumi tasarrufu, hakkın tasarrufunu nasıl kullanacağını ifade etmiş oluyor. Yani burada aslında bir iktidar sahibi olan kimsenin nasıl davranması gerektiğine de adeta dikkat çekiyor. Zalime dur demek, muktedir insandan beklenen budur. Mazlumunu elinden tutmak, kimseyi haksız yere cezalandırmamak, kimseye efendim zulmetmemek, eziyet etmemek, bu önemli bir şey. Yine devam ediyor. Ve emmen amene ve amile salihan felehu cezaen el husna ve senequlu lehu min emrina yusra. İman edip salih ameller işleyene gelince işte onun için pek güzel bir mükafat var olacaktır. Ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Onun işini de kolaylaştıracağız diyor adeta. Ona fazla yüklenmeyeceğiz de. Bazı müfessirler derler ki, muktedir insana ya da iktidarda olan kimseye lazım olan, zalimin işini kolaylaştırmak değil. Salihlerin, topluma faydası olan insanların, güzel insanların önünü açmak, onlara daha çok belki efendim iyilik yapmalarına fırsat verecek fırsatlar sunmak, imkanlar sunmak, onlara esas yardımcı olmak. Onlar iyiliğin mükafatını görmeliler. Eğer bir toplumda iyiler mükafatlandırılır, onlar takdir görür, iltifat görürse elbette toplum iyileşmeye doğru bir yol alacak. Ama hırsızlar, soysuzlar, ipsizler neyse bir takım kendini bilmezler, haddini bilmezler, bir şekilde belli makamları, belli mekanları işgal edecek olurlarsa, efendim, onlara iltifat yapılırsa, toplum elbette bozulacak. Yani devletin ve iktidarın sürekliliği, hatta daha da güçlenmesi, zulümden uzak kalabildiği ölçüde ve iyileri destekleyebildiği ölçüde olacaktır. Ayet-i kerimelerde, her bir ayette, her bir seviye insan için işte böylesi hidayetler, böylesi öğütler, böylesi ibretler verilmiş oluyor. Dünyevi cezaların ve mükafatların da nihai ceza ve mükafat olmadığı burada görülüyor. Diyor ki esas zalime biz ceza veririz ama onun esas cezası, o dehşetli cezası Rabbin huzurunda ahirette olacaktır. Bu kavimden sonra Zülkarneyn muhtemelen orada Rabbin kendine verdiği tasarrufla bir düzenleme yaptı. Thümme etbe'a sebebe, sonra yine bir yol tutup gitti. Yani bir başka yola, şu an işte atının dizginlerini başka bir yöne çevirdi. Bu da doğu tarafa. Çünkü ayet öyle devam ediyor. 90. ayet. Hatta izâ belâğa matli'aş-şemsi vecedehâ tatlû alâ kavmin lem nec'al lehum min dûnihâ sitra. Sonra diyor, nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki biz onlar için güneş ışınlarına karşı korunacakları hiçbir siper yapmamıştık. Örtünecekleri hiçbir şey yoktu. Güneşin ışığından kendini koruyacakları hiçbir şey yok. Elbise namına yok belki. Başlarını sokacakları ev namına bir şey yok. Belki de bir ağaç gölgesi bile yok. Yani böyle dümdüz bir arazi düşünün. Böyle bir yere geliyor şu an Zülkarneyn Aleyhisselam. Bu da doğu taraflarında bir yer. Güneşin doğuşunun seyredilebildiği bir yer. Her yerden güneş seyredilir ama bu muhtemelen Zülkarneyn Aleyhisselam'ın fiilen yaşadığı bölgenin doğusunda bir yere gidiyor. Bu doğu nereler? Kimileri işte Afrika'nın güney tarafları diyen de var müfessirlerimizin arasında. Asya'nın doğu kıyılarına diyen var. Hint Okyanusu'na doğru bir yolculuk diye ifade edenler var. Ya da Hazar Denizi'ni ne işaretle o bölge diye müfessirlerin kendilerince tahminleri var. Ama bunların her biri tahmin, her biri bir zan. Burada net bir yer, kesin olarak belirlenmiş bir coğrafi bölge bilinmiyor. Ancak bilinen şu ki Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yerleştiği bölge hangi bölge ise onun doğusuna doğru bu sefer bir sefere çıkıyor. Ve bu sefer karşılaştığı kavim böyle adeta çıplak yaşayan, son derece fakir ve sığınaksız bir topluluk, öyle söyleyelim. Sığınaksız bir topluluk. Sonra onlara da aynen batıdaki topluluk gibi muhtemelen hak dine çağırmıştır. Onları da imana ve salih amel işlemeye davet etmiştir. Sonra bir yolculuk daha yapacak. Ve 91. ayet şöyle bitiyor. Kezalike vekad ehadna bima ledeyhi hubra. İşte böyle oldu diyor. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk diyor Cenab-ı Hak. Elbette Yüce Rabbimizin bilmediği hiçbir şey yok. Onun ne yaptığından, her halinden biz haberdardık buyuruyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak her kulunun ne yaptığından en ince noktasına kadar elbette haberdar. Onun hem yaptıklarından haberdar hem de gönüllerindeki düşüncelerinden haberdar, niyetlerinden haberdar. 92. ayet, ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبَا, sonra bir başka yola diyor yöneldi bu sefer. Ama bu yolun artık kuzey mi güney mi olduğuna işaret edilmiyor. Fakat bir başka yol olduğu belli. Bir başka yola daha çıktı tekrar Zülkarneyn Aleyhisselam. حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir söz anlamayan bir kavimle karşılaşıyor. Demek ki konuşmaları çok farklı. Aralarında muhtemelen mütercim de yok bir irtibat. Söz dinlemez, söz anlamaz bir toplulukla buluşuyor. Böyle bir artık iki set arası böyle dağlardan diyelim yüksek dağlardan bir set gibi olan iki dağın yan yana olduğu bir bölge. Burasının neresi olduğuna dair de efendim bir takım tahminler ileri sürülüyor. Mesela Mevdudi Zülkarneyn'in vardığı iki dağ arasından maksat Hazar Denizi'nden Karadeniz'e doğru uzanan dağ sıraları arasında bulunan demir kapı mıntıkasıdır diyor. Belki bu demir kapı ifadesinden de muhtemelen böyle bir görüş ileri sürmüş oluyor. Diğer bir görüşe göre bu iki dağ doğuda Türk yurdunun sona erdiği bölgede bulunmaktadır. Meşhur Türk müfessirleri Zemahşeri ile Ebu Suud bu kanaattedirler. Elmalı da bu görüş Çin Seddi'ne bir işarettir diyerek konuya biraz daha açıklık getirmek istemiştir. Ancak tarihçilerin verdiği bilgiye göre Çin Seddi'ni Zülkarneyn değil Çinliler yaptırmışlardır. Zülkarneyn'in ulaştığı bu iki dağ eğer doğuda ise bunların Tanrı Dağları ile Altaylar Seddin de bu iki dağ arasında Çin Seddi'nden çok daha önce yapılmış fakat zamanla yıkılmış bir set olması gerekir diye bir takım tahminler söylüyor müfessirler. Fakat Kur'an bunların kimler olduğuna dair tam bir bilgi vermediği için de biz bunları bir zandan, bir tahminden öte görmüyoruz. Çok da lüzumlu mu? Hayır, lüzumlu da değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları bir soru olduğu için Cenab-ı Hak da Efendimiz'i mahcup etmemek adına onların o sorularına hem cevap hem de buradan alınacak ibretlere işaret olsun için bu ayetleri bizlere lütfetmiş, indirmiş bir rahmet olarak. Onun için bu ayrıntılara çok fazla dalmıyoruz efendim. Fakat burada bu üçüncü buluştuğu kavmin bir şey anlatamayan, anlamayan bir topluluk olduğunu anlıyoruz. Fakat onlar beden dilinden muhtemelen işte ordusuyla, tertibiyle, düzeniyle Zülkarneyn'i görünce bir dertlerini açıyorlar. Diyorlar ki, قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا Ey Zülkarneyn diyorlar. Bu memlekette Ye'cüc ve Me'cüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Biz sana hani bir vergi verelim, bir şey yapalım ama sen güçlü kuvvetli bir adama benziyorsun. Etrafında orduların da var. Aramızda şöyle bir set örsen de bunlar bize zarar veremeseler. Demek ki bu kavim o iki dağsa bu set oraların ötesinden kendilerine akınlar yapan, zaman zaman huzursuz eden, belki mallarını, mülklerini neyse alan, kendilerine bizzat zarar veren bir takım topluluklar Ye'cüc ve Me'cüc diyorlar onlar hakkında. Zaten belki de mesela Ye'cüc ve Me'cüc derken bile onların bir şeyi ifade ederken ne kadar zorlandıklarına da işaret olabilir. Yani Ye'cüc ve Me'cüc ifadelerini söylemek bile zor. Birileri geliyor işte. Hani biz Türkçe'de bazen zaman zaman korkulan birisi olduğu zaman öcü falan derler. Onun gibi adeta bir takım bize zarar veren bir varlık türleri geliyor der gibi bir halleri var. Evet bu Ye'cüc ve Me'cüc ile ilgili de bir takım bilgiler vereceğiz. Fakat buradaki bu isimlendirmede bile o kavmin konuşurken çok böyle kekeme gibi ne konuştuğu tam anlaşılmayan bir topluluk olduğu anlaşılıyor. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. La yekâdûne yefkahûne kavle. Neredeyse hiçbir söz anlayacak durumda değillerdi. Hatta bunu anlatacak durumda değillerdi diye anlayan alimler de var. Müfessirler de var. Evet her ikisini bir araya getirdiğimizde böyle bir bedevi bir topluluk anlaşılıyor. Ama Zülkarneyn'den böyle bir yardım talep ediyorlar. Bize diyorlar böyle bir yardımda bulunur musun? Burada Ye'cüc ve Me'cüc'ün kimler olduğu, nerede ve ne zaman yaşadıkları hakkında da bilgi vermemiş Kur'an-ı Kerim. Tarihçiler bunların Hazreti Nuh'un oğlu Yafes'in soyundan gelmiş iki kabile olduğunu söylemişlerdir. Bununla birlikte yeryüzünde fesat çıkarıyorlar mealindeki cümle. Bunların birçok kabileden meydana gelmiş kalabalık bir kitle olduğuna da delalet ediyor. Rivayete göre Ye'cüc ve Me'cüc kötü ve belalı iki millettir. Yani tefsirlerde bu tür tabi İsrail'i rivayetler de var. Yani belalı oldukları belli çünkü ayet buna işaret ediyor. Ve bazı hatta onların şekillerine dair de bir bilgi veren müfessirler var. İşte yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısa, sayıları çok. İşte kıyamete yakın yeryüzüne yayılacaklardır. Ye'cüc ve Me'cüc kavminde ani doğumlar olacak. Böylece birdenbire artacaklardır. Nasıl? İşte sinekler bir bir yere üşüşürler ve çoğalırlar. Aynen öyle bunlar da çoğalacaklar. Bulundukları yer şu an Hak Teala tarafından gizlenmiştir diyor bazı müfessirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde bu zalim kavmin birçoğunun zaten cehenneme atılacağını haber verir. Şöyle ki Cenab-ı Hak kıyamet günü ey Adem diye seslenir Adem aleyhisselam. Buyur ya Rabbi emrindeyim. Bütün hayırlar senin elindedir der. Adem aleyhisselama şöyle bir emir gelir. Allah sana cehennem ehlini çıkarmanı emrediyor. Hazreti Adem sorar. Ey Rabbim cehennem ehli ne kadardır? Her 1000 kişiden 999'u der. İşte hamilelerin çocuğunu düşürdüğü, çocukların ihtiyarladığı, insanların sarhoş olmadıkları halde azabın şiddetinden sarhoşa döndüklerini göreceğin zaman bu zamandır. Bu Efendimiz böyle deyince bu haber ashab-ı kirama çok ağır geldi. Öyle ki yüzlerinin rengi değişti. Efendimiz şöyle devam etti. Ye'cuc ve Me'cuc'den 1999, sizden ise 1001 cehenneme girecektir. Şunu da bilin ki siz insanlar arasında beyaz bir öküzde siyah bir kıl veya siyah bir öküzde beyaz bir kıl kadarsınız. Yani sizin sayınız son derece az, bu kadar korkmayın diye de Efendimiz adeta onlara bir müjde veriyor. Bu hadis tabi Buhari hadisi. Buhari hadisi demek sahih hadis demektir. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ye'cuc ve Me'cuc hakkında böyle bir bilgi verir. Yani bununla ilgili daha başka rivayetler de vardır. Ama konu Kur'an-ı Azimuşşan'da son derece kısıtlı bir şekilde verilmiş oluyor. Çok az konuyla ilgili bilgi verilmiş oluyor. Nitekim Enbiya suresinde de bilgi veriliyor bu kavim hakkında. Orada da şöyle Enbiya 96. ayet. Nihayet bir zaman gelecek Ye'cuc ve Me'cuc'un seddi açılacak. Her tepeden yığın yığın akın etmeye başlayacaklar diye ayet-i kerimede beyan buyuruluyor. Demek ki Ye'cuc ve Me'cuc diye bir kavim, bir topluluk var. Ve bu topluluk ama kimdir, nerededir, bu ne zaman set yıkılacak, açılacak da onlar üşüşecekler. Bunlar tarihte işte bir takım Moğol istilaları oldu, başka şeyler oldu. Onlar olabilir mi? Bunlar müfessirler tarafından tartışılmış. Ve kimisi demişler ki bu o istiladır işte, Moğol istilasıdır diyenler olmuş. Kimisi bu kıyamete yakın ortaya çıkacak demişler. Evet, bunlar tefsirlerde anlatılan rivayetler. Fakat biz Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgiyle yetinmenin doğru olduğunu doğrusu düşünüyoruz. Ama sahih hadisler varsa konuyla ilgili onlara da dikkat çekmiş oluyoruz. Böyle kendilerine efendim yardım etmesini istemişlerdi Zülkarneyn Aleyhisselam'ın. Ve buna mukabil vergi de verebileceklerini söylemişlerdi. Buna mukabil Zülkarneyn de şöyle dedi. Kale مَا مَكَّنِّي ف۪يهِ رَبِّي خَيْرٌ فَاَعِينُونِي بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden çok üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasında aşılmaz bir engel yapayım diyor. Tamam, madem böyle bir ihtiyacınız var bunu yapayım ama sizin vereceğiniz herhangi bir İkrama, vergiye, haraca ihtiyacımız yok. Sizden bir tek dileğim, isteğim, siz bana beden kuvvetinizle, imkanlarınızla yardımcı olun. O zaman bu seti yapayım ben size diyor. O iki dağın arasını kapatayım. Nasıl yapacaklar? Şimdi onu da anlatıyor Zülkarneyn Aleyhisselam. Atuni zübaral hadid. Hatta iza sawa bayna as-sadafayn qala anfukhu hatta iza ja'alahu naran qala atuni ufriyu alayhi qidra. Bana demir kütleleri getirin, demir parçaları getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince Ateşi körükleyin dedi Zulkarneyn Aleyhisselam. Şimdi ateşi yakın. Artık onu kor haline getirdiği vakit o demirler adeta bir kor haline dönüşünce diyor ki getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim diyor. Şimdi de bakır. Çünkü bakırla demir karışımından çok daha delinmez bir zırh adeta bir set oluşuyor. Ve bu şekilde onların setini yapmış oluyor. Femestâ'u en yazharûhu ve mestatâ'u lehu nakbe. Artık Ye'cuc ve Me'cuc ne seti aşabildiler, ne onun üstüne çıkabildiler, ne de onda bir delik açabildiler. Demek onları oraya hapsetti. Böyle bir o bölge kapanmış oldu. Yine Zülkarneyn Aleyhisselam diyor ki قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا. Bu set Rabbimin kullarına bir rahmetidir. Bu Allah'ın bir ikramıdır. Bunu kendisi ben yaptım de demiyor, dikkat edin. Bu diyor Rabbimin kullarına bir rahmetidir. Fakat Rabbimin belirlediği vakit gelince onu yerle bir edecektir. Çünkü Rabbimin vaadi haktır ve mutlaka gerçekleşecektir dedi. Evet, bu kadar sağlam yaptık ama bu da nihai bir çözüm değil. Ya da sonsuza dek gidecek bir şey değil. Allah'ın bunun içinde bir vaadi var. Bunun içinde bir koyduğu mutlaka süre olacaktır. Her şeyin bir eceli var. Dünyanın, kainatın eceli olduğu gibi, insanların, varlıkların bir başlangıçları, bir sonları olduğu gibi elbette bu setin de, yaptığımız bu setin de bir eceli gelecek. Cenab-ı Hakk'ın eceli gelinceye kadar bu devam edecek diyor. Peki buradaki Allah'ın vaadi ile ne kastedilmiş olabilir? Bununla ilgili iki görüşte özetleyebiliriz. Birincisi, dünyada insan hayatı devam ederken bu setin yıkılacağı belli bir zaman, yani kıyamet gelmeden aslında bunun da bir zamanı var. O zaman gelince zaten burası da un ufak olur. Burası da toz toprak haline dönüşür demiş oluyor Zülkarneyn Aleyhisselam. Ya da bu vaat her şeyin helak ve yok edileceği kıyamet vakti. Kıyamet vakti, evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki Ye'cuc ve Me'cuc Hazreti Zülkarneyn'in yaptığı setti her gün oyarlar. Yani orayı delmek için çalışırlar. Tam delecekleri sırada başlarında bulunan reis, bırakın artık delme işini yarın yaparsınız der. Onlar bırakıp gidince Allah setti daha sağlam bir şekilde eski haline getirir. Böylece günler geçer. Kendilerine takdir edilen müddet dolar ve onların insanlara musallat olmalarının murad edildiği vakit gelir. O zaman başlarındaki reis, haydi dönün, yarın inşallah bu seti deleceksiniz der. Ve ilk defa inşallah tabirini kullanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devamında şöyle buyurur. O gün dönüp giderler, ertesi gün geldikleri vakit seti ne halde bırakmışlarsa öyle bulurlar ve o günkü çalışma sonunda delerler. Açılan deliklerin insanların üzerine boşanırlar. Önlerine çıkan suları içip kuruturlar. İnsanlar onlardan korkup kaçar. Ye'cuc ve Me'cuc göğe bir ok atar. Bu ok kana bulanmış olarak kendilerine geri döner. Bunun üzerine şöyle derler. Yeryüzünde olanları ezdik. Semada olanları da alçaltıp alt ettik. Allah onları enselerinden yakalayacak bir kurtçuk gönderir onlara. Bu kurt onları toptan helak edip her birini parçalanmış halde yere serer. Muhammed'in nefsini elinde tutan zata yemin ederim ki, yeryüzünde bütün hayvanlar onların etinden yiyerek canlanır, sütlenir ve semirir. Bu da Tirmizi ve İbn-i Mace'de rivayet ediliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ye'cuc ve Me'cuc ile ilgili. Efendimiz yine ümmetini bütün fitnelere karşı, hususiyle de Ye'cuc ve Me'cuc belasına karşı ikaz etmiştir. Zeynep binti Cahş şöyle anlatıyor. Resulullah Efendimiz bir gün korkulu bir vaziyette odaya girdi. Şöyle diyordu. La ilahe illallah. Yaklaşan bir beladan Arap'ın vay haline. Baş parmağı ile şehadet parmağını halka yaparak gösterdi. Ve Bugün Ye'cüc ve Me'cüc'ün settinden şöyle bir gedik açıldı buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, içimizde salih kimseler olduğu halde toptan helak mı olacağız dedim. Evet, fenalıklar artarsa öyle olur buyurdu. Bu da Buhari hadisi ve Müslim hadisi, muttefakun aleyh yani. Hadis-i şerifte yaklaşan bir beladan Arap'ın vay haline buyurularak, Arap isminin zikredilip diğer milletlerin isimlerinin zikredilmemesinin hikmeti, o gün için Müslümanların hemen hemen tamamının Araplardan oluşması sebebiyledir, diyor hadis şarihleri. Esasen bütün toplulukları içine alan bir ifadedir. Evet, şimdi de hem Ye'cüc ve Me'cüc'ün hem de diğer kafirlerin kıyamet günündeki hallerinden bir takım manzaralar sunuluyor. 99. ayette. Ve terakna ba'dahum yevme izin yemucu fi ba'din ve nufiha fi sur fe cema'nahum cema'a. O gün, yani kıyamet günü, biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Yani o gün mahşer günü adeta sürü halinde insanlar birbirinin içine geçecek. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Önce kalkış, o kalkışta herkes demek ki bir işte kıyamet sahnesi, birbirine karışarak böyle ne bileyim gruplar halinde veya fert fert herkes birbirine girecek. Ama sura üfürülünce de o mahşer sahası nasıl olacaksa işte orada herkes toplanacak. Hesap için toplanacak. Ve aradna cehenneme yevme izin lil kafirine arda. O gün biz cehennemi bütün dehşetiyle kafirlere sunacağız, arz edeceğiz. Buyurun. Alın size cehennem. اَلَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْر۪ي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا. O kafirler ki bizim zikrimize karşı gözleri perdeliydi. Görmüyorlardı. Basiretleri kapanmıştı. Yani ayetlerimize karşı, Kur'an'a karşı böyle bir durumdaydılar. Ve onların dinlemeye de tahammülleri yoktu. Kulak tıkıyorlardı. Bir müddet bekleyip dinlemeyi hiç denemiyorlardı diyor Cenab-ı Hak. Buna güçleri yetmiyordu adeta. İşte artık bunlardan dolayı da kendilerine bir cehennem arzu oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyururlar ki o gün cehennem getirilir. Onun 70 bin yuları vardır. Yani zincirleri vardır. Kıyamet gününde her zincirin başında Allah'ın onu yarattığı yerden çeken 70 bin melek vardır. Cehennem öyle bir yere konur ki cennete geçebilmek için Sırat Köprüsü'nden başka bir yol kalmaz. Bu da Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Cenab-ı Hak'tan bizleri cehennem ateşinden korumasını niyaz ederiz. Ye'cüc ve Me'cüc fitnesinden, böylesi fesat kavimlerin fitnesinden hem bizi hem ümmet-i Muhammed'i korumasını niyaz ederiz. Yüce Rabbimizden iman ve salih amellerimizi artırmasını niyaz ederiz. O Yüce Hazretinden cenneti ve nimetlerini, dostlarıyla komşuluğu niyaz ederiz efendim. Allah'a emanet olunuz.